Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 37. ayrım. Sayfa No. 479. İngilit adeta kendinden geçmişti ve bu dakikaların sonunun gelmesini istemiyordu. Zaten pek geleceğe de benzemiyordu. Azgın beygir tükenmek bilmiyordu. Bir ara yarı sersem şekilde Mokeyana'nın pozisyon meraklısı olduğunu kavrayabildi. Kendisine hep değişik ve şimdiye kadar denemediği şekillerde sahip oluyordu. Bazı şeylere izin vermemek şansını çoktan kaybetmişti. Adam her istediğini onun vücudu üzerinde uygulamıştı. Canının yanması, hatta bazen tepinmesi hiç umurunda değildi. En kötüsü yaptığı her uygulamadan zevk almasıydı. Bir ara yanağı yerdeki halının üstünde sürtünürken nefesi kesilir gibi oldu. Soluk alacak hali kalmamıştı. Üzerinden bir tank geçmiş gibi hissediyordu kendini. Yapış yapış kalmıştı genç kadın. Üzerindeki ve içindeki tazyike dayanamıyordu. Dev zencinin sıvılarıyla vücudu kirlenmişti ve ilk defa bundan şikayet etmiyordu. Hayrettir, mutluydu da. Bütün vücudu sızılar içindeydi. Tüm kemikleri kırılmış gibi hissediyordu kendini. Ama iliklerine kadar doymuştu. İnanamıyordu bir türlü. Zenci top gibi ayağa kalktı birden, işini bitirmişti. İngilit yarı aralık gözleriyle ona baktı. Adam rahatlamıştı ve yerde iniltilerle yatan kadının huzur ve tatmine kavuştuğundan da emindi. Başını çevirip ona bakmak gereği bile duymamıştı. Kirli atletini sırtına geçirip pantolonunu giyerken, ''Yarın gece yeni emirler almak için yine geleceğim efendim.'' diye mırıldandı. Mokoena alay ediyordu. İngiliz cevap veremedi. Mokoena kapıyı vurup bungalovu terk etti. Yerinden kımıldayacak gücü bulamıyordu kendinde. Neden sonra vücudunun yara bere ve ısırıklar içinde kaldığını fark etti. Zenci düpedüz ırzına geçmişti. Elinde olmadan acıyla gülümsedi. Böyle bir olay ilk defa başına geliyordu. Yarın paralı askerlerin eğitimine nasıl çıkacağını düşündü bir an. Mokoena'nın pis pis sırtacağına emindi. Ama bu adamı asla öldüremeyeceğini anlamıştı. O bir hazineydi. Kendisini gerçek bir paçavraya çevirmiş olsa bile bu gece yaşadıklarını ömrü boyunca hiç tatmamıştı. Yerden kalkacak gücü bulamıyordu kendinde. Halının üzerinde kıvrıldı ve kendinden geçmiş bir şekilde uykuya daldı. 9. Bölüm 1. Amsterdam. Beyaz son model Audi, Herengracht Köprüsü'nü geçerek sola döndü. Az sonra şehrin en eski kafelerinden olan Hop'un önünde durdu. Arabadan inen Jonathan Crenna bir müddet kuşkuyla etrafına bakındı. Şehri henüz yeterince tanıyacak zaman bulamamıştı. Amsterdam kasvetli, bunaltıcı bir kentti ve hiç hoşlanmamıştı. Hızlı adımlarla kafe Hop'un basık tavanlı kapalı bölümüne girdi. Dış taraftaki masalarda serin havaya rağmen pardesüllerine bürünmüş birkaç kişi şarap içiyorlardı. Taş bina cilalı ahşapla süslenerek rustik bir hava verilmişti. Jonathan Crenna tahtadan yapılmış bölümlerde tek başına oturan adamı gördü. Crenna yabancısı olduğu bir kentte bile randevularına titizlikle uyar ve tam zamanında gideceği yerde bulunurdu. Belki de yıllar öncesi askeri disiplinin verdiği bir alışkanlıktı bu. Masaya yaklaştı, uzun boylu, sarışın ve yakışıklı adam ayağa kalktı. Bir polisten ziyade şık ve zengin bir iş adamı gibi giyinmişti. Lacivert, ince çizgili takım elbise, beyaz gömlek ve bordo desensiz bir kravat takmıştı. Bileğinde altın bir saat, ceketinin üst cebinde kravatıyla aynı renk mendil vardı. ''İyi akşamlar Bay Crenna'' dedi mağrur ve hafif ukala sesiyle. ''İyi akşamlar Bay Van der Hesp. Umarım sizi bekletmedim. Hayır, tam zamanda geldiniz. Genellikle daki kimdir ben?'' DTMT'nin Hollanda temsilcisi soğuk bir şekilde gülümsedi. Sonra ''Her şey yolunda mı?'' diye sordu. ''Bizim yönümüzden öyle. Umarım yeni bilgiler getirmişsinizdir.'' ''Hiç şüphesiz. Aksi halde sizinle görüşmek isteğinde bulunmazdım. Para hazır mı?'' Jonathan yanında taşıdığı siyah çantayı açarak şişkin bir zarfı adama uzattı. Van der Hesp içine bakmadan zarfı cebine indirdi. ''Saymadınız?'' ''Buna hiç gerek duymuyorum. Size itimadım var.'' ''Teşekkür ederim.'' diye mırıldadı Crenna. Van der Hesp elindeki kahve fincanını masaya bırakırken garson yanlarına yaklaştı. Yaşlı sekretere bakarak ''Ne arzu ederseniz?'' diye sordu. Jonathan, ''Bademli ay çöreği ve varsa Kolombiya kahvesi lütfen.'' dedi. Hollanda'da bir türlü zevkine hitap eden kahve içemiyordu. Yıllardır Barbados'ta Güney Amerika kahvesine alışmıştı. Garson ''Tabii efendim.'' diyerek uzaklaştı. ''Evet Bay Van der Hesp, şimdi sizi dinleyebilirim.'' DTMT'nin temsilcisi bir süre Jonathan'ı süzdü. Sonra ağır ağır konuşmaya başladı. Teşkilatın Almanya bölümü Frankfurt temsilcinizi ele geçirmiş. Adı Werner Schäfer. Bundan haberiniz var mı? Tahmin ediyorduk. Bize ihanet etmişti diye mırıldandı Jonathan. Sonra kullandığı ihanet kelimesinin poliste nasıl bir etki yaratacağını merak ederek bir an yüzüne baktı. Galiba kelime seçiminde yanlışlık yapmıştı. Fakat polis hiç etkilenmiş görünmüyordu. Onu Alman polisi tevkif etmiş ve konuşmayı başarmış. Bu pek önemli değil. Zira Werner Schäfer sadece Kepşow Hukuk Bürosu ile irtibatlıdır ve o büro artık yok. Schäfer'ın Alman yetkililere bazı tim elemanlarımız hakkında geniş bilgi verdiğini biliyorum. Mesela kimler? Benim öğrenebildiğim Gustav, Max, Ingrid, Paula, Alfonso ve Ramirez. Belki başkalarının da adını vermiş olabilir. Gustav ve Paula öldüler. İkisi şu anda aktif değiller. Diğer ikisi de adadalar. Jonathan soludu. Ya Londra büronuz? Orası artık kapandı. Fakat Londra büronuzun sekreteri hala yaşıyor. Jonathan Kran ne hayretle adama baktı. Bu mümkün değil. Adamlarımız onu öldürdü. Şayet Gary Brandt'ten bahsediyorsak yanılıyorsunuz. O halen hayatta. Fakat nasıl olur? Onun evine çok güvendiğimiz bir elemanımızı gönderdik. Asla yalan söylemez. İşini tam bir profesyonel gibi görür ve hiç şaşmaz. Jonathan bir an Max ve Tom'u düşündü. Amerikalı Tom'la iş ilişkileri henüz yeniydi ama Max'i yıllardır tanırdı. Böyle bir hatayı asla yapmazdı. Tom o gecedeki çatışmada yaralanmıştı fakat Max her iki hedefi de vurduğunu iddia etmişti. Sekreter Gary Brandt ağır yaralanmış ve karısı da ölmüş. Fakat İngiliz yetkililer adamı yaşatmayı becermişler. Sadece DTMT başkanının bildiği gizli bir yerde koruyorlar şimdi. Aleyhinize dava açıldığı zaman onu şahit olarak kullanacaklar. Bu kötü bir haberdi Jonathan Crenna. Bir süre oturduğu yerde dimdik kalarak düşündü. Gary Brandt çok şey biliyordu ve konuşması bir felaket olurdu. Onun her ne şekilde olursa olsun ortadan kalkması lazımdı. Bu olay Max'in siciline kötü bir puan olarak işleyecekti ve Brandt'i artık zor da olsa ortadan kaldırmak için bir plan yapmak zorundaydı. Kolombiya kahvesini yudumlarken polise sordu. Çiftliğe baskınla ilgili bir gelişme var mı? Şimdilik onu durdurmaya muvaffak oldum. Sizi buraya çağırmamdaki asıl neden de bu. DTMT yönetiminde bir Türk var. Çiftliğe baskın fikri onun. Adam ısrarla Barbados'a operasyon düzenlenmesinden yana. Adada tedbir aldığınızı sizden öğrendim ve ben de toplantıda bunun siyasi bir skandala yol açacağı tezini savundum. Sonuç? Operasyon şimdilik ertelendi ama ilginçtir o Türk toplantıya iştirak etmedi. Ne anlama geliyor bu? Bilmiyorum ama aklıma bir şey geliyor. Ne düşünüyorsunuz Bay Van der Hesp? Adamın Barbados'a gittiğinden kuşkuluyum. Yani tek başına mı? Evet, bir grup halinde gitseler bunun onayı mutlaka komite toplantısında alınırdı. Jonathan sırıttı. Bu intihar anlamına gelir. O zavallı tek başına bizim topraklarımızda ne yapabilir ki? Van der Hesp burnunu kıvırdı. Adamı pek hafife almayın. Zeki ve cüretkar. Neyi değiştirir ki? Hem tek başına adada ne şansı olabilir? Belki bir inceleme. Gücünüzü kontrol etmek istemiş olabilir. Ayrıca DTMT çiftliğe bir baskın gerçekleştirmeyi ciddi olarak düşünüyorsa bir saldırı esnasında stratejik noktaları tespit etmek, havadan ya da denizden ne tür bir saldırının mümkün olacağını planlamayı tespit etmek isteyebilir. Hesp. Adı nedir bu adamın? Işık. Kenan Işık. Şimdi gelelim asıl meseleye. İşi ayarladınız mı? Evet, ben üstüme düşeni yaptım. Ya siz? Jonathan Crenna kısa bir an parayla örgüte bağladı, polis şefine baktı. Evet diye mırıldandı. İki adamımız yarın gelecekler. Onlara Golden Tulip Oteli'nde yer ayırttım. Biliyorsunuz iki tane Golden Tulip Oteli vardır. Hangisinde? Barbizon Center'da. Güzel, onları görmek isterim ama tanışmak istemiyorum. Haklısınız, sizi anlıyorum. Bakın, bir kere daha tekrarlıyorum. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın. Onlar işlerini bitirdikten sonra her ikisi de öldürülecek, tamam mı? Evet, Bay Van der Hesp, anlaşmamız böyleydi. Polis şefi son bir kere sekretere baktı. Sonra gülümseyerek ayağa kalktı. Biz de telefonla arayacağım. Anlaştık, diye fısıldadı Crenna. DTMT'nin polis şefi Cafe Hoppe'yi terk ederken, Jonathan düşüncelere dalmıştı. Plan umarım tutar, diye mırıldanıyordu içinden. Jonathan Crenna küçük apartman dairesine girince faksın başına oturdu. Van der Hesp'ten öğrendiği bilgileri Barbados'taki iletişim odasına geçti. Bir saat sonra kısa bir mesaj aldı. Faksan çıkan kelimeleri heyecanla okudu. Teşekkür ederim çavuş. Hepimiz seni özledik. TM'nin. Yaşlı sekreterin gözleri doldu. Aldığı bu cevaptan çok duygulanmıştı. Efendinin çavuş diye bahsetmesi ve altına koyduğu TM'nin ibaresi onun ancak çok memnun olduğu zamanlarda kullandığı kelimelerdi. Barbados'u, Korabega'yı ve çiftlikteki sakin yaşamı özlemişti. Ne yazık ki bir süre daha oraya dönemeyecekti. 2. Barbados. Kenan akşam yemeğini otelde yemişti. Otelin restoranının ağırlıklı yemekleri balık çeşitleriydi. Fakat okyanus balıklarının lezzetini nedense alıştığı memleketinin balıklarının lezzetinden daha yavan ve tatsız buldu. Yine de doymuştu. Yemeğin yanında içki içmedi. Aklı fikri öğleden sonra gittiği barda ve barmen Kuhumalo Power'daydı. Adada garip bir isim kullanımı vardı. Yerlilerin soyadları genellikle İngiliz kökenliydi ama ön hatları çoğu zaman Afrika'dan getirdikleri kendi dillerinden oluşuyordu. Afrika dillerini çoktan unutmuşlardı ama kara derili ırklarını, örf ve adetlerini, ananelerini korumak için katı bir tutuculuk içindeydiler. Barmen'le dost olmuşlardı. Önceleri ürktüğü adama sonra kanı kaynamıştı Kenan'ın. Ona ne kadar güvenebileceğini, ne tür bir yardımı dokunabileceğini bilmiyordu ama ondan yararlanacağı ve daha fazla bilgi sızdırabileceğini aklı kesmişti. Yemekten sonra otelden çıkarak tekrar bara gitti. Saat 9'u geçiyordu ve bar yükünü almıştı. Masaların hepsi doluydu. Kenan zar zor bar mekanda boş bir tabure buldu. Müşterilerin çoğu yerli zencilerdi. Barbados'taki zenci ırkının bu kadar iri yarı olmasına şaşırmıştı. Etrafına ürkek nazarlarla bakındı. Tek tük beyazlar da vardı ama bir elin sayısı kadar azdılar. Giyimlerinde de onların limanda bekleyen gemilerin izini tayfaları olduğu kararına vardı. Kuhumalo onun tekrar geldiğini görmüştü. Kaşın üstündeki yara izli gözünü kırptı, gülümsedi ve sormadan bir bardak bira çekerek yanına geldi. ''Al bakalım işsiz dostum.'' dedi. ''Bu benden.'' ''Sağ ol Kuhumalo.'' Zenci acımayla karışık genç adamı bir süre süzdü. Onun ümitsiz ve endişe dolu yüzüne baktı. Suratındaki sarılığın ve tatsız ifadenin bir türlü hazmedemediği akşam yemeğindeki balıktan kaynaklandığını bilemezdi tabii. ''Gitmeye karar verdin mi?'' diye sordu. Kenan başını salladı. ''Hayır dostum, kalacağım.'' Barmen ümitsiz gözlerle ona bakmaya devam etti. ''O uğursuz yerde ısrarlı mısın? Başka çarem yok.'' Barmen biraz daha yaklaşarak konuşmasının etraftan duyulmasını istemez gibi fısıldadı. ''Şansını zorlama. Kader bu, önüne geçilmez.'' Kuhmalo tam bir şey söyleyecekti ki tezgahın öbür ucundan bir müşteri seslendi. Adam isteksizce oraya yürüdü ve içki servisi yaptı. Kenan bu kalabalıkta istediği konuşmayı yapamayacağını anladı. Geceleyin buraya gelmesi anlamsızdı. Çok kalabalık oluyordu ve barmenin kendisiyle fazla ilgilenecek, sohbet edecek zamanını bulunmayacaktı. Yarın gündüz vakti bar boşken gelmeyi düşündü. Bir yudum aldığı bira bile midesini daha berbat hale getirdi. Barın sıcaklığı, havasızlığı ve bol sigara dumanı daha şimdiden midesini bulandırmaya başlamıştı. Tam gitmeyi düşünürken Kuhumalo tekrar yanına geldi. ''Şanslısın.'' diye mırıldandı. ''Bu gece özel bir konuğum var.'' Kenan birden mide bulantısını unutarak dikkat kesildi. Acaba zenci kimi kastediyordu? Merakını yüzüne aksettirmemeye çalışarak Kuhumalo'nun korkunç yüzüne baktı. Adam sırıtıyordu. ''Duvar dibindeki masada arkadaşım Boyd oturuyor. Çiftliğin kahyası. Ara sıra izinli olduğu akşamlar bana uğrar. Onunla aynı köyden olduğumuzu söylemiştim sana. Hatırladın değil mi?'' Kenan başını sallayabildi. Neredeyse heyecandan nefesi kesilecekti. Talihi yaver gidiyordu galiba. ''Biranı al benimle gel.'' dedi barmen. Kenan tabureden indi, dizleri titremeye başlamıştı. Adaya daha bugün gelmişti ama olaylar tahminin üstünde hızla gelişiyordu. Zenci barmenin peşi sıra yürürken öğleden sonra anlattıkları aklına geldi. Koravega çiftliği bir tarım alanı olmaktan çok cehennem kampı gibi gözükmüştü gözüne. Ve şimdi oraya gönüllü olarak gitme ihtimali belirmişti. Sevinmesi mi yoksa üzülmesi mi gerektiğini kestiremiyordu ama barmene ısrar eden kendisiydi, bu saatten sonra vazgeçtim diyemezdi ya. Duvarın dibindeki masada üç adam oturmuş rom içiyorlardı. İçlerinden kıvırcık ve saçları ağarmış olan zenci onların yaklaştığını görünce ''Gel Kuhamalo gel'' diye seslendi. ''Sen de bize katıl.'' Hasır koltuklarda oturanların üçü de yaşlıydı fakat ilerleyen yaşlarına rağmen sırım gibi görünüyorlardı. Barmeni masaya çağıran kahya olmalı diye düşündü Kenan. Adamın sırtında portakal rengi bir gömlek vardı. Kenan'la ilgilenmemişti. Kuhumalo adamın kulağına elip bir şeyler fısıldadı. Kahya Boyd'un keyfi kaçmış gibi suratı asıldı birden. Şimdi dikkatle karşısındaki yabancıyı süzüyordu. Fısıldamayı kesen barmen, ''Şimdi işimi bırakamam ama sonra yanınıza gelirim.'' diye konuştu. Yanlarından ayrılırken de Kenan'ın sırtına vurup, ''Konuş onunla.'' dedi. ''Elinden bir şey gelirse benim hatırım için mutlaka yapar.'' Kenan çekinerek masaya oturdu. Adama ne şekilde hitap edeceğini bile kestiremiyordu. Yerlinin delici bakışları hala üzerindeydi. Kahya sanki onu başka bir dünyadan gelmiş bir yaratık gibi süzüyordu. Neden sonra ''Ne içersin evlat?'' diye sordu. Kenan elindeki birayı göstererek ''Sağ olun içkim var.'' dedi. ''Bira ha?'' Kenan gülümsemeye çalıştı. ''Biliyorum burada birayı içkiden saymıyorlar.'' diye geveledi. ''Doğru onu içkiden saymayız. Neden rom içmiyorsun?'' ''İçkiyle başım pek hoş değildir.'' ''İçkiden hoşlanmayan bir gemici ha? Hiç böylesini görmemiştim.'' ''Ben gemici değilim.'' ''Ya?'' Peki ne iş yaparsın? Elimden her iş gelir. Demek her iş gelir. Evet. Peki neden Korevega'da çalışmak istiyorsun? Param kalmadı. Para kazanmaya mecburum. Anladım da neden Korevega'da başka bir çiftlik değil? Korevega'da iyi ücret ödendiğini işitmiştim. Kahya Boyd bir süre Kenan'ı süzdü. Sonra kimden diye sordu. Şimdi Jamaika'da olan bir arkadaştan. Kenan hata yaptığını anlamıştı. Karşısındaki adam çiftlik kahyası olduğuna göre bir isim uydurursa yalan söyleyeceğini anlayacaktı. İçinden patavatsızca konuştuğu için kendine lanetler okudu. ''Adı neydi bu adamın?'' diye sordu yaşlı kahya. Kenan aklına gelen ilk ismi uydurdu. ''Jeremy, Jeremy Hartrock.'' Kahya gözlerini kısarak bir süre düşündü, söylenen ismini hatırlamamış gibiydi. Jeremy diye adı tekrarlayıp durdu. Sonra birden ''Sakın küpeli Jeremy olmasın.'' diye bağırdı. Kenan hemen ''Evet, ona küpeli Jeremy derlerdi.'' diye mırıldandı. Ter içinde kalmıştı ve ensesinden kuyruk sokumuna doğru süzülen ter damlacıklarını hissedebiliyordu. ''Kahya Boyd, onun öldüğünü işitmiştim.'' diye söylendi. ''Bildiğim kadarıyla hayatta. Onu en son ne zaman gördün?'' Kenan hiç duraksamadan 6 ay oluyor.'' dedi. ''Jamaika'da ha?'' ''Evet. Oysa bana Florida'ya gideceğini söylemişti.'' Bozuntuya vermeden Kenan, ''Evet, onun hayali hep Florida'ydı. Kim bilir belki bir gün oraya da gider.'' diye fısıldadı. ''Florida hayallerinden sana da bahsetti mi? Herkese anlatır dururdu da.'' ''Tabii, hep bahsederdi.'' Kahya önündeki romu bir dikişte bitirdi. Kenan şimdi nazik konuya geldiklerini anlamıştı. Referans işi halledilmiş sayılırdı. Kahya bundan sonra şayet gözü tuttuysa Kenan'ın ne tür bir iş yapabileceğini tartışacaktı. Tam o sırada yanlarına yaklaşan iri cüsseli bir adam Kenan'ın sırtına sert bir şaplak attı. Genç adam irkilerek başında dikilen yerliye baktı. Ne olduğunu anlayamamıştı. Adam sarhoştu ve ağzından yayılan leş gibi alkol kokusu masayı kaplamıştı. ''Bana bir içki ısmarla yabancı.'' diye homurdandı. ''Burada adettir.'' Sizin gibi boktan beyazlar yerlilere içki ısmarlamak zorundadırlar. Kenan adamın çirkin konuşmasına rağmen mesele çıkarmak istemiyordu. Kahya ile konuşması çok nazik bir noktadaydı. Tam elini cebine atacakken Boyd, ''Onu rahat bırak Baruva'' dedi. ''O parasız, bildiğin turistlerden değil.'' Sarhoş yerli bakışlarını Kahya'ya çevirip, ''Sen karışma, orospunun dölü.'' diye homurdandı. ''Şeytanın kıç yalayıcısı. Seni burada kimse görmek istemiyor zaten. Hala hangi yüzle aramıza karışıyorsun? Git de sen o efendinin çiftliğinde zıkkımlan.'' Kahya bir an sinirden dudaklarını kemirdi. Gözleri kısa bir an Bar Amerika'nın arkasında duran Kuhamola'ya kaydı. Kenan da oraya baktı. Barmen masadaki tatsızlığı fark etmiş ve tezgahın arkasından fırlayarak masaya doğru yönelmişti bile. Etraftakiler hır çıkarmak isteyen iri yarı yerliyi destekler biçimde gülüşerek onlara bakıyorlardı. Zenci yeniden Kenan'a dönerek ''Hadi çıkar bakalım şu parayı da bana bir şişe rom ısmarla.'' diye tekrarladı yeniden. Kuhamola kalabalığın arasından süzülerek yaklaşıyordu. Kenan ayağa kalktı, sakin bir şekilde ''Sana bir şişe rom ısmarlayabilirim ama önce bu beyden özür dilemelisin, kullandığın çirkin kelimeler için.'' Sarhoş Baruva iri iri açılmış kızıl ve kanlı gözleriyle Kenan'a baktı. Sonra bir kahkaha attı. ''Beyden mi? Hangi beyden? Şeytanın kıt çalayıcısı şu satılmıştan mı? İblise ruhunu satan bu boktan mı?'' Kenan yumruklarını sıktı. ''Haddini çok aştın, ileri gittin sen. Defol buradan.'' Kahya hareketsizdi. Barmen Kuhumalo, Kenan'dan böyle bir tepki beklemiyordu. Onu hep pısırık ve mesele çıkarmaktan korkan biri gibi tanımıştı. Sarhoş yerli karşısında diklendiğini görünce dikkatle incelemeye başladı. Ama yerli Baruva'yı iyi tanırdı. Belalı ve güçlü biriydi. Genellikle her gördüğü turiste de sataşırdı. Üstelik bıçak kullanmakta da çok ustaydı. Barmen eski dostuna hakaret edilmesine üzüldüğü gibi, hoşlandığı beyaz yabancının da pisi pisine zarar görmesini istemiyordu. Gerektiğinde müdahale etmek için iyice yanlarına yaklaştı. Gençliğinde Barbados'un en güçlü adamıydı. Bugün bile sağlam olan sağ koluyla onu devirebilirdi. Baruva, senin dilin çok uzunmuş, pis beyaz diye homurdandı. Şimdi senin o dilini kesip sana yedireceğim. Bunu sakın deneyim deme, yoksa pişman olursun. Yerli birden cebinden iri bir sustalı çıkardı. Kenan da hemen 3 adım geri sıçradı. İçinden olanlara yine lanet okuyamaya başlamıştı. Burada polisliği sökmediği gibi daha geldiği ilk gün başı eni konu belaya girmişti. Etraftakiler kenarlara çekilmiş, tempo tutmaya başlamışlardı. Müşterilerin çoğu yerli sarhoştan yanaydı. Kenan, Kuhumalo'nun iyice yaklaştığını gördü ama nedense hala olayı engellemek için bir girişimde bulunmamıştı. Ona daha fazla bakamazdı. Gözlerinin önünde daireler çizen sustalının soğuk metaline odaklamış, bütün dikkatini iri yarı zencinin eline çevirmişti. Adam alkollüydü ama ne kadar şuuruna ve dengesine sahip olduğunu bilemezdi. Meslek hayatında bundan çok daha tehlikeli ve ölümcül olaylarla karşılaşmıştı. Şimdilik sadece dikkatli olması, adamın hareketlerini çok iyi kontrol etmesi lazımdı. Yerli kendisinden çok daha iri ve güçlü görünüyordu. Tek zayıf yanı alkolden şişmiş göbeğiydi. Baruva ağır ağır yaklaşıyordu. 37. ayrımın sonu. Sayfa 492. Devamı 38. ayrımda.